Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile gerçekleştirilen mülakatın 3. bölümü yayınlanmış. Yüz Akı'nın Nisan 2018 sayısında Kur'an ve sünnet ekseninde bir eğitim hakkında üst başlığıyla Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat 3. Göz Nuru Nesiller başlığını taşıyor aktaracağımız bu ayki mülakatın bölümü. Muhterem efendim, imanlı bir neslin eğitim ve tahsili hususunda kıymetli görüşlerinizi lütfeder misiniz? Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğretirdi? Kur'an eğitimine gösterdiği hassasiyet ve ihtimam nasıldı? Fahri Kainat Efendimiz ashabını çok severdi. Fedakar muhacirleri de, İsar sahibi Ensar'ı da çok severdi. Lakin onun en büyük gayesi ve gayreti arkasından gelecek ideal bir nesil yetiştirebilmekti. Bu sebeple zamanının en büyük kısmını insan yetiştirmeye, nesilleri hazırlamaya vakfetti. Mekke'de Darül Erkam'da Mus'abları, İbni Mesud'ları yetiştirmeye başladı. Medine'de de Ebu Hureyre'lerin, Enes'lerin, Muaz'ların yetiştiği Ashab-ı Suffe'ye çok zaman ayırır ve ihtimam gösterirdi. Onlara hem ders verir hem de haliyle canlı bir misal olurdu. Peygamber Efendimiz ashabına önce 10 ayet öğretir, sonra da onun tatbikatını talim buyururdu. Mesela infak ayetleri inerdi, bu ayetlerde bollukta ve darlıkta infak ederler buyurulduğu için Ashab-ı Suffe hemen dağlara çıkarlardı. Odun keserlerdi, satıp bedelini Allah Resulü'nün önüne koyarlardı. Yani İslam'ı sadece sözle değil, fiille, tatbikatla talim ederlerdi. Bu hususta çok çileler çekerlerdi. Yokluklara tahammül ve sabır içinde yaşarlardı. Ebu Talha radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına gittim. O Rasuller Sultanı, açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. O bu haliyle ayakta durmuş ve Ashab-ı Suffe'ye Kur'an öğretiyordu. Suffe ashabından Ebu Hureyre radıyallahu anh Suffe'deki günlerini şöyle anlatırdı. Muhacir kardeşlerimiz ticarette ve ensar kardeşlerimiz de ziraat ve hurmalıklarıyla meşgul olurken ben yarı aç yarı tok Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmaz, onların bulunmadıkları zamanlarda Resulullah'ın yanında bulunur ve onların ezberleyemediklerini hıfzederdim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da diyor ki, biz Peygamber Efendimiz'in terbiyesinde öyle bir ruhaniyet, vecd ve rikkati kalp halindeydik ki, boğazımızdan geçen lokmaların tesbihlerini duyar hale gelmiştik. İşte onların Kur'an tedrisi böyleydi. İhlasla, samimiyette, gönül ve lisan tenasübü, kalp ve zihin ahengi içerisinde bir Kur'an tahsili. Peygamber Efendimiz ashabını böyle yetiştiriyor ve onları dünyanın dört bir tarafına İslam'ı tebliğ için gönderiyordu. Demek ki eğitim bir gönül hadisesidir. Gönülden gönle bir cereyan hattıdır. Efendimizin fedakarlığı ashabta akis buluyordu. Muhterem efendim, Peygamber Efendimiz için Ashab-ı Suffe herkesten önce geliyordu ve nesil yetiştirmek derdi her dertten daha ehemmiyetliydi diyebilir miyiz? Peygamberimizin Ashab-ı Suffe'ye gösterdiği ihtimam fevkaladeydi. Evine bir ikram gelince kendisi yemezdi, Kur'an talebelerine gönderirdi. Peygamber Efendimizin mübarek kızı Fatıma çok zayıf ve naifti. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in çocukluk yılları da çok hareketliydi. Bu sebeple Fatıma annemiz Peygamber Efendimiz'den kendisine bir hizmetkar talep etti. Ancak Efendimiz, ''Ey kızım Fatıma, Bedir'in yetimleri ve Ashab-ı Suffe aç vaziyetteyken sana bir yardımcı veremem.'' buyurarak onun hizmetçi talebini kabul etmedi. Kendisine bir virt öğretti ve ''Kızım, her gece bu virde devam edersen Allah sana yardım eder. Bu senin için hizmetkardan daha hayırlıdır.'' buyurdu. Demek ki Efendimiz, Suffe ashabının ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını ailesinden de önde tutuyordu. Peygamberimizi en çok mahzun eden husus da Kur'an talebelerine karşı kurulan tuzaktı. Şahsına yapılan hiçbir zulüm karşısında beddua etmeyen Hazreti Peygamber, Bir-i Maune hadisesinde Kur'an talebelerine karşı yapılan katliam üzerine bir ay boyunca beddua etti. Demek ki Kur'an eğitimine çok büyük bir ihtimam göstermeliyiz ve Kur'an eğitimini her türlü tehlikeden ve zarardan bütün gücümüzle muhafaza etmeliyiz. Bu, Allah Resulünü seven bir mümin için en manidar misaldir. Zira Fahri Kainat Efendimiz, ''Kişi sevdiğiyle beraberdir.'' buyuruyor. Kur'an-ı Kerim hakkında gayretler, hizmetler ve onu hakkıyla yaşayış, Allah Resulü ile yakınlığımızı gösteren en mühim ölçüdür. Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı ezberleyen ve onu manen hazmedenlere, yani yaşayıp yaşatanlara imtiyaz tanırdı. Seferlerde sancağı vereceği kişiyi seçerken, Kur'an ahkamını en iyi bilen ve yaşayanları tercih ederdi. Uhud'da şehitleri defnederken dahi ehli Kur'an olanları tercih etti. Kabre onları daha önce koydurdu. Bu misaller bize daima Kur'an ehlini tercih etmemiz gerektiği telkininde bulunmaktadır. Allah Resulü bizi de tercih etsin, evlatlarımızı da tercih etsin. Ona yakın olalım istiyorsak biz de Kur'an ehli olmalıyız. Kur'an tahsiline ihtimam göstermeliyiz. Kendimiz ve nesillerimiz Kur'an ve sünnette derinleşmeliyiz. Muhterem efendim, anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz eğitimin özü. Bu iki husus etrafında ayrıca neler söylemek istersiniz? Bu iki husus nesillerimizi göz nuru edecek iki büyük düsturdur. Dünyada da, ahirette de ciğerparelerimizi göz nurumuz olarak mamur edecek, bizleri de ebedi mesut ve bahtiyar edecek bir hakikattir. Çünkü bu en öz mahiyette yegane kurtuluş reçetemizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere çizdiği hayat rotasıdır. Her müminin hayatındaki yegane hedefidir. Bizzat Hazreti Peygamber'in yaşayarak ömür boyu gösterdiği bir hedeftir bu. Zaten samimi bir müminsek o bize ne öğretti, nasıl öğretti, ne hasıl ettiyse bizim için gaye odur. Daima onun öğretmekteki sabrı, çilelere tahammül azmi ve şevki bize şiar ve düstur olmalıdır. Taif'te nadanlar tarafından taşlandığı vakit Efendimiz buyurmuştu ki, ''Ey merhametlilerin en merhametlisi, eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belalara aldırmam.'' Yani Allah'ın dinini yaşama ve yaşatma gayretlerimizde aşkımız, vecdimiz ve heyecanımız ne kadar kuvvetli olursa, o yolda çekilecek çileler o nispette unutulur, hissedilmez olur. Sahabe-i kiram Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, yorulmadılar, üşenmediler, of üf demediler. İşte onlar göz nuru bir Kur'an nesliydi. Peygamber Efendimiz'in göz nuru talebeleriydi. Muhterem efendim, göz nuru tabiri ne kadar güzel bir ifade. Çünkü göz ve nur bir araya gelince ilahi manzaraları, sırları ve hikmetleri temaşaya başlıyor. Câlib-i dikkattir. Göz nuru tabiri hem kıymetli eşler için kullanılmıştır, hem değerli nesiller için, hem de ibadetlerin şahı olan namaz için. Demek ki yuvalarımızın da nesillerimizin de göz nuru olabilmeleri için göz nuru bir namaz kılmaları zaruri. Namaz niye göz nuru? Çünkü Allah'ı görüyormuşçasına eda edilmesi emredilmiş. Yani Allah'ın nuruyla buluşan gözlerle namaz kılınması ferman buyuruluyor. Böyle olunca namazdayken gözler güneşlerden daha nurani bir vasıf kazanmış oluyor. Zira Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Kulun Cenab-ı Hakk'a en yakın hali secdede gerçekleştiği için hakkıyla kılınan namaz göz nuru bir vasıf kazanmış oluyor. Göz nuru namaz kılabilenlere ne mutlu. İşte namazı böyle olanlar, ahir zamanda Peygamberimize kardeş olma şerefine nail olan göz nuru bir Kur'an nesli olurlar. Namaza çok ihtimam göstermek lazım. Peygamber Efendimiz, "Benim kıldığım gibi namaz kılın" buyuruyor. Yani namaz, Allah Resulü'nün kıldığı namazdan, hiç değilse o namazın eşiğinden bir nasip olma gayreti içinde eda edilecek. Böylece Kur'ani ifadeyle onların nişanları yüzlerindeki secde izidir ayeti tecelli edecek. Yüzlere secdenin getirdiği nuraniyet ve huzur hali yansıyacak. Muhterem efendim, nasıl bir namaz? Bu sadece secdede ve halıda kalan bir namaz değil. Secdede göklerle buluşan ve bütün hayatı Kur'an'la kuşatan bir namaz bu. Ömrü Hazreti Peygamber'in yaşayışıyla da dolduran bir namaz bu. Namazlarını böyle kılanlar görürler ki, Resulullah Efendimiz'in ömrü boyunca 3 günlük bir tatili bile yoktu. Ne kadar yorulursa yorulsun, Peygamber Efendimiz ancak ibadetlerde dinleniyordu. En ağır yorgunlukları da üzerinden ancak namazla atıyordu. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Allah'a iltica edin. Bu ayeti ömrü boyunca en güzel şekilde yaşayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en dar durumlarda bile ancak en mükemmel muamelat ve en güzel ahlakı neşretmekle rahatlıyordu. İnsanlığın hidayetine ve ümmeti Muhammed'in takvasına vesile olmakta huzur buluyordu. Bir gün Afrika menşeli bir talebe geldi. Benden dua istedi. Umumiyetle gençlerin dua talepleri iş, tahsil veya evlilik gibi hususlarda olur. Lakin bu delikanlının talebi şuydu. Efendim dua edin. Allah bana namazı çok sevdirsin. İlk defa böyle bir taleple karşılaşmıştım. Demek ki bu genç namazla derinleşiyordu. Bir manevi lezzet içindeydi. Ve namazı daha fazla bir aşk ve huşu halinde eda etmeyi, yani Hazreti Peygamber'in tarif ettiği ve salih gönüllerin kıldığı kıvamda bir namaz kılabilmeyi candan istiyordu. Hazreti Mevlana da kıldığı namazdan duyduğu vecdi herkesin tatmasını istediği için şöyle bir tavsiyede bulunur. Öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın, öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. İşte o genç böyle bir namazın peşinde, derdinde ve aşkındaydı. Muhterem efendim, günümüzde Müslümanlar ferdileşti. Buyurduğunuz gibi Allah Resulü'nün hiç tatili yoktu. Fakat günümüz insanları ferdi bir hayat yaşamak istiyor. 2 gün koşsa 3 gün bomboş ve atıl şekilde öylesine zaman geçirmeyi bir ihtiyaç gibi görüyor. Bu hususta neler söylemek istersiniz? Bunlar zamane rüzgarları, manasız ve hakikatsiz, içleri virüs dolu. Çünkü o tür zaman geçirmek sadece vakti öldürmektir. Oysa hayat bize onu boşuna tüketelim, vakit öldürelim diye verilmedi. Kendisiyle bu günleri ve yarınları ihya ederek ebedi bir dirilik ve dirlik kazanalım diye verildi. Şunu da görmekteyiz ki, tatil yapmaya gidenler gidişlerindekinden daha yorgun vaziyette geri dönüyorlar. Toparlanıp da gayrete gelmeleri epey zaman alıyor. Niye Allah Resulü tatil yapmadı? Çünkü onun gerçekleştirdiği her gayret, yaptığı her ibadet ve sohbet ona yorgunluk değil, aksine huzur ve ferahlık sebebiydi. Aynı şekilde gelen ganimet ve hediyeleri fukaraya, ashab-ı suffeye ikram etmekle kendi açlığını unuturdu. Gece gündüz terlese de ruhen ve kalben huzurlu ve ferah bir gönlün tatile ne ihtiyacı olur? İnsanlar tatili işte o huzura ve ferahlığa ermek için yapıyorlar aslında. Fakat yanlış bir metotla. Halbuki bilmeli ki metafizik hakikat fiziğin üstündedir. Gönül alemi huzurluysa bedenler yorulmaz. Eğer ruhlar huzursuzsa bedenleri gece gündüz yatırsak da ne çare? Hiçbir ferahlık oluşmaz. Nitekim başında bin bir iptila olan kişiler en rahat yataklarda bile olsalar gözlerine sabahlara kadar uyku girmez. Bu bakımdan asıl huzur ve onun nasıl tecelli edeceğini Hazreti Peygamber'in hayatından etraflıca öğrenmek ve tahsil etmek lazım. O huzuru para kazanmak için cazip tatil teklifleri oluşturanların boş reklamlarından elde edilebileceğini ummak sadece nafile bir aldanıştır. Onların tuzağına kanmamak ve huzuru ancak Hazreti Peygamber gibi yaşamakta aramak iki cihan içinde zaruridir. Muhterem efendim, buyurduğunuz gibi ten rahatı peşinde koşulurken gönül huzuru kaybediliyor. Gerçek gönül huzuruna erişmek için nasıl bir hayat yaşamalı? Bizim için de huzurun yolu şeriatı yaşamak, kitap ve sünneti takva ile yaşayarak, yaşatarak emri bil maruf ve nehyi anil münkerde bulunmaktır. Siyer-i Nebi'de beyatlar vardır, yani sahabenin Allah Resulüne verdiği sözler ve yeminler vardır. Akabe'de Efendimiz'i canlarından daha çok korumaya, emanetine sahip çıkmaya, İslam'ı yaşamaya beyat ettiler. Bedir'de beyat ettiler. Denize girsen arkandan biz de denize gireriz ya Resulallah dediler. Efendimiz'i Uhud'da mahzun gördüklerinde şehit olmaya beyat ettiler. Hudeybiye'de gönlünde ne varsa ya Resulallah diye tam teslimiyetle beyat ettiler. Biz de bir Müslüman olarak ashabı örnek almalı, onlar gibi Efendimiz'e beyat etmeliyiz. Onlar nasıl yaşadılar, Efendimiz'in hissiyatını kalplerinde nasıl duydular, nasıl hissettilerse biz de aynı hissiyattan hisse almaya çalışmalıyız. Onlar nasıl fedakarlık içinde yaşadılarsa biz de öyle yaşama gayreti ve azmi içinde olmalıyız. Bize düşen bu beyatlerle kendimizin Efendimiz'e olan bağlılık ve aşkını test etmeliyiz. Acaba biz de aynı beyat halinde miyiz? Yoksa kalplerimiz dünyaya meylediyor da nefsimiz bilip bilmeden başka başka şeyleri mi beyat ediyor? Bütün mesele kendimizi böyle muhasebelerle ihya etmek ve arkamızdan İslam karakter ve şahsiyetini temsil edecek ve bu istikamette ancak sahabeyi örnek alacak bir nesli sadakayı cariye olarak bırakabilmektir. Muhterem efendim, bu hakikatlere rağmen hayatın türlü telaşları arasında yığınla hedefler insanı kuşatıyor ve bahsettiğiniz bu mühim mesele, yani Kur'an'la yoğrulmak, şuurlu Müslümanlarda bile bazen neredeyse önemsenmez bir noktada kalıyor. Bazen de ehemmiyet sırası çok gerilere atılıyor ve ecel geliyor da ona sıra gelmiyor. Halbuki insan hayatında en mühim mesele bu. Müslümanlığın en mühim şiarı ve alameti de bu. Kur'an'ı birinci plana almak. Daha doğrusu bu hayatı canlı bir Kur'an olarak yaşayabilmek. Bu Cenab-ı Hakk'ı nasıl sevdiğimizin alametidir. Resulullah'ı nasıl sevdiğimizin aynasıdır. Dolayısıyla canlı bir Kur'an olarak yaşamadığı halde onları sevdiğinden bahsetmek ancak lafladır, riya cümlesindendir, kendini kandırmaktır. Yani canlı bir Kur'an olarak yaşanmazsa hayatta her şey angarya, her şey boş. Kimileri fani bir mevzuya yıllarını gömüyor ve yine de az görüyor. Diyor ki, bu işte usta olabilmek öyle kolay değil. 20 yılımı verdim, bir 20 yıl daha vereceğim. O zaman bambaşka olacak. Mesela bir yabancı lisan için bile 3-5 yıl geceli gündüzlü kendini vermezsen dil meselesini kökünden halledemezsin diyor ve öyle yapıyor. Üstelik bunu yapmak için batılı ülkelere gönderiyor, yığınla masraf ediyor, uzun zamanlar harcıyor. Gaflet ikliminin içine itmiş oluyor. Ne bunlar gözüne görünüyor, ne ayrılıklar, ne de başka arızalar. Fakat sıra Kur'an'a gelince, maalesef kimileri sadece yaz aylarında 3-5 haftayı yeterli görüyor. Evladından ayrı kalamayacağından dem vuruyor. Köklü bir Kur'an eğitimine göndermemek için türlü türlü bahaneler ileri sürüyor. Diğer taraftan da Kur'an kurslarını küçük görüyor. Kendi kültürünü çok zengin bir şey zannediyor ve diğer eğitimleri çok ciddi, olmazsa olmaz kabul ediyor. Ancak Kur'an eğitimini olsa da olur, olmasa da olur şeklinde basit görüyor. Allah muhafaza, bu yaklaşım yüce kelamı hafife almak olur. Allah kelamı ki, onun kelimelerini hakkıyla ifadeye deryalar mürekkep, ağaçlar kalem olsa bile yetmez. Peygamber Efendimiz ashabına İslam'ı 23 senede tahsil ettirdi. Bu bakımdan her müminin ömrü baştan sona Kur'ani bir hayat olmalı. Böyle olmadan fanilerin kitaplarına gömülen hayatlar kıyamet günü eyvah olacak. Ancak ilahi kelamla yaşanan hayatlar ölümsüz bir mazhariyet içinde olacak. İşte bu itibarla en mühim mesele hayatı canlı bir Kur'an olarak yaşamak. İşte Kur'an neslinin en büyük özelliği bu. Zaten insan için vaat olunan dünya ve ahiret saadeti ancak Kur'an'a ram olabilmek mukabilindedir. Çünkü her hakikat Kur'an'da gizli, her saadet imanda zahirdir. Cihanın en hayırlı ve mesut insanları Kur'an gölgesi altında toplanan, onun hayat nuruyla nurlanan ve onda fani olanlar yani canlı bir Kur'an haline gelebilenlerdir. Ayet-i Kerime'de Hazreti Peygamber hakkında buyrulan, "Ey Resulüm, şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin." beyanındaki hakikati anlamak için Hazreti Ayşe'ye, "Resulullah'ın ahlakı nasıldı?" diye sorduklarında müminlerin annesi bu yüce ahlakı şöyle ifade etmiştir. Onun ahlakı Hazreti Kur'an'dı. Rabbim hepimizde bu ahlakı ihsan eylesin. Amin. Canlı Kur'an olarak yaşamak için iki hususiyet şarttır. 1- Lafzın, kıraatin temizliği. 2- Kalbin takva ile tertemiz olması. Yani takva olmadan kamil bir ehli Kur'an olabilmek mümkün değildir. Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmayan bir ilim insanın ayağını kaydırabilir, enaniyete sevk edebilir. Ayet-i kerimelerde "Femenen galile" yani az bir bedel karşılığında Allah'ın ayetlerini satan dalalete düşmüş ehli kitap alimleri hatırlatılmakta ve böyle olmamamız ikaz edilmekte. Zaten faydalı ilim sadece zihne bilgi depolamak değildir. Zihinle beraber gönül de takvayla ahenkli bir şekilde ilmiyle amil olacak. Kur'an-ı Kerim'de 258 defa takva hatırlatılıyor. İlimde derinliği sağlayacak asıl kuvvet de takvadır. Zira "Siz takva sahibi olun, Allah size öğretir." buyuruluyor. Buna bir misal, sahildeki bir insan yalnız denizin satını görür. Fakat güçlü bir dalgıç denizin derinliklerinde nice harika manzaralar ve hakikatler temaşa eder. Muhterem efendim, başarılı bir eğitim Kur'an istikametinde özle sözün bütünlüğünde gerçekleşiyor demek ki. Günümüz eğitiminde bu bütünlük nasıl oluşturulur? Bir sürü madde saymaya gerek yok. Sadece samimiyetle yaşayarak ve muhabbetle de yaşatarak bu gerçekleşir. Çünkü yaşandığı zaman tesir artar. Muhabbet olduğu zaman tesir artar. Talebe hocasını sevecek, hoca da talebesini sevecek. Ne olursa olsun bu sevgi bağı kopmayacak. Ancak numune bir hayat yaşanmazsa bu imkansız. Şayet samimiyetle yaşanırsa bu her zaman mümkün. Bunun en güzel ve en zirve misali Ashab-ı Kiram'dır. Fahri Kainat Efendimiz cahiliye insanından zirve bir faziletler medeniyeti meydana getirdi. Peygamberimiz ashabını makam, mevki, unvan vererek terbiye etmedi. Dünyevi bir hazine de vermedi. Elindeki maddi imkanlar da çok mahduttu. Onları Allah rızası için de yetiştirdi. Kalple yetiştirdi. Onlar kemale erdiler. Ömür boyu Allah Resulü'nü unutmadılar. Ötelerde de onunla beraber olmanın hasreti içinde yaşadılar. Sevban'ın hali buna en güzel misaldir. Onun dünyalık hiçbir şey yoktu. Onu en çok teessüre gark eden, acaba ben ahirette Allah Resulü ile beraber olabilecek miyim endişesiydi. Efendimiz bir gün Sevban'ı çok mahzun ve solgun gördü. Hüznünün sebebini sordu. Hazreti Sevban dedi ki, ''Ya Resulallah, öyle bir lezzet içindeyim ki, eve gidiyorum, hasret içinde kalıyorum. Bu lezzeti kaybedeceğim diye korkuyorum. Siz ahirette peygamberlerle beraber olacaksınız. Bense kim bilir nereye savrulup kalacağım?'' Peygamberimiz Sevban gibi aşık sahabilerine şöyle dedi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Enes radıyallahu anh der ki, İslam'a girmekten başka hiçbir şey bizi, ashab-ı kiramı, Allah'ın nebisinin, muhakkak sen sevdiğinle berabersin sözü kadar sevindirmemiştir. Fakat sahabe-i kiram Efendimizle dünyada nasıl beraber oldular? İbadette, nezakette, zarafette, muamelatta, ahlakta ve hak hukukta karda yürüyen bir insanın ayak izlerini takip eder gibi Efendimizin sünnetini adım adım takip ettiler. Efendimiz de onlar hakkında buyurdu. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Onların hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Muhterem efendim, evlatlarımızı zamanımızın fitnelerinden, internet, televizyon, moda vesaire mikroplu rüzgarlardan nasıl koruyabiliriz? Günün şerrinden nasıl muhafaza edebiliriz? En başta doğru bir eğitim mühim. Çocuklar anne babayı kopyalar. Sözlerini değil, yaptıklarını model alırlar. Salih evlatlar istiyorsak, salih anne babalar olmak zorundayız. Bu manevi eğitim, helal lokma yedirmekle ta anne karnında başlar. Aileden sonra eğitim okulda devam eder. Kur'an kursunda devam eder. Evlatlarımızın eğitim dünyasında da salih ve sadıklarla beraber yaşayışını temin edebilmek lazım. Mektep ve arkadaşlık çevresi de bu esasa göre hazırlanmalı. Böylece onları takvaya yönlendirmek mümkün olabilecektir. Çocuğun terbiyesine çok ufak yaşlarda başlamak lazım. Mutlaka çocuklukta iman aşısı verilmeli. Çocuk saf bir kaset gibidir. İçine ne doldurulursa onu yansıtır. Bir bakıma her ağaç ancak yaşken eğilir. Çocuklukta sağlam terbiye edilen karakterler, büyüdüklerinde menfi temayüllerin rüzgarlarında savrulmazlar. Evlatlarımıza esas hayatın ahiret olduğu şuurunu telkin edebilmemiz zaruri. Böylece evlatlarımız varlık zamanlarında taşkınlık göstermesin, yokluk zamanlarında da isyana ve menfi duygulara kapılmasın. Çocuğun fıtratına ufak yaşlardayken vicdan, şefkat, hak, adalet gibi hasletler iyice kazandırmalı ki şahsiyeti güçlü olarak inşa edilsin. Çocuğa çiçek, ağaç ve hayvan sevgisi de verilmeli ki onda merhamet ve şefkat duyguları yeşersin. Tefekkürü derinleşsin ve yaratan kudreti idrak etsin. Namaza çok küçük yaşlarda hazırlamak gerek. Çünkü namazın koruyucu özelliği vardır. Her türlü fahşa ve münkerden gönülleri ancak namaz korur. Siyer-i Nebi'yi çok okumak ve okutmak, lakin kronoloji olarak değil, ashabın İslam'ı nasıl yaşadığını temaşa ederek okumak, ruhuna o muhabbeti, o fedakarlıkları zerk edebilmek, camilerle komşu olmak, ecdadın yaptığı gibi ezan sesleriyle yetişmelerini sağlamak, kabirlerin sessiz feryatlarını dinlemek, mezarlıklarda derin derin tefekkür etmelerini sağlamak, tarihi eserlerde muhteşem maziyi hissetmelerini sağlamak ve onların izinde bir nesil olma azim ve heyecanlarını uyandırmak. Hasılı, Müslümanca yaşamak, takvayla yaşamak. Muhterem efendim, bu vesileyle sormak istediğimiz başka suallerimiz de var. Lakin mülakatımızın devamını müsaadenizle bir sonraki sayımıza bırakmayı arzu ediyoruz. İki dünyada da göz nurumuz olacak vatan ve memleketimiz için hayırlı nesiller yetişmesi temennileriyle sizlere kalbi teşekkürlerimizi ve dualarımızı arz ediyoruz. Yüce Mevla cümlemizin evlatlarını göz nuru nesiller eylesin. Dinimizi, vatanımızı, bayrağımızı hür bir şekilde şan ve şerefle devam ettiren bahtiyar bir nesil eylesin. Hepsi de ahirette hem bizlerin hem de kendilerinin yüz akı olsunlar inşallah. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından Kur'an ve sünnet ekseninde bir eğitim hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Mülakat 3, Göz Nuru Nesiller başlıklı mülakatın devamını paylaştık. Bu ayki sayısında Yüz Akı Dergisi'nin bu ayki sayısındaki bölümü paylaştık değerli dinleyenler. Devam edecek mülakat inşallah ömrümüz yeterse gelecek ayki sayıdan da bu mülakatın devamını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve böylelikle programımızı da noktalamış olduk. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.